Ayrım 18. Sayfa 228. Ütopyan düşünce ile distopyan düşünce ya da batılılaşmanın yolunun açıldığı toplumlarla açılamadığı doğulu toplumlar. Ütopyalar yazıldıkları çağın dönemin hayatına eleştirel bir karşı çıkıştır. Bu karşı çıkış Rousseau'nun Emil'inde, Swift'in Gulliver'in seyahatlerinde olduğu türden yaşanmakta olan güne ve onun varoluşsal koşulları içinde oluşmuş var olan insana oranla daha iyi bir geleceğin toplumunun, geleceğin insanının olabileceğini duyumsatan ütopyalar şeklinde görülebildiği gibi, Dante'nin İlahi Komedyası'nda ya da Kitab-ı Mukaddes'in Adem'in cennetten kovuluşu ve ilk günah öyküsünde olduğu türden iyi olan günlerin ve iyi masum olan insanın yitirilmiş bir geçmişte olduğunu savunan ütopyalar şeklinde de görülebilmektedir. Ütopyaların iyi günlerin ve iyi insanın geçmişte kaldığını savunanlarına distopya deniyor. Ütopyacıları lunatiklerden, estriklerden, meczuplardan ayırmak gerekiyor. Sanrılar görmek ile ütopik düşünceler geliştirmek çok farklıdır. İleride bir gün Kaf Dağı'nın arkasındaki ülkelere varmak ve oranın adil hükümdarının açacağı yarışmaları kazanarak yoksulluktan kurtulmayı düşünmek, ütopik düşünceler geliştirmek değildir. Ütopik düşüncenin arkasında gündelik hayatta bize yeterli gözüken uslamlamalardan çok daha rafine uslamlamalarla geliştirilmiş rasyonel düşünce vardır. Buradaki rasyonel düşünce, programcı olmayışı yani verili toplumsal sistemin yeniden üretimiyle işlevlendirilmiş insan ilişkilerine, insan ve doğa ilişkilerine katkıda bulunacak nitelikte olmayışı nedeniyledir ki, ütopik, harcı alem uslamlamalar içindeki sınırlı görünümü ile tanıyabileceğimiz sistem için rastlaştırılmış akla benzemez nitelikte görünmektedir. Ütopik düşünce, verili toplumsal sistemin irrasyonelliği içinde çarpıtılmış, araçsallaştırılmış bir rasyonelliğin zorlanmasıdır. Bu araçsallaştırılmış rasyonelitenin insanın verili toplumsal sistem içindeki örselenmiş varoluşunun haklılaştırıcısı olduğunu fark etmemizi ister. Bu nedenle Swift'in Atlar Ülkesi'nde yargıçlar majestelerin ülkesindeki yargıçlardan daha adildir. Ya da Melville'in Moby Dick'inde başı bağlı balık bölümünde yakalanan yaralı ya da ölü bir balina baş tarafı aslana benzediği ve kralın haşmetini yansıttığı için ve kuyruk tarafı da kraliçenin eteklerindeki korselerindeki balenler balinanın kuyruğundaki kemiklerden yapıldığı için devletin hukuk yasalarına, teamüllerine ve mahkemelerin sayısız emsallerine göre majesteleri kralındır. Oysa balinacılar, avcılar unutulmuş bile olsalar etekleri ve korselere konan balenler balinaların çene kemiklerinin mafsallarındaki eğik biçimli kemiklerden yapılmaktadır. Melville bu bölümde bu bilgiyi de verdikten sonra enfes bir kara mizah örneği sayabileceğimiz şu sözleri söyleyerek bitirir bölümü. Görülüyor ki bu dünyada her şeyin bir açıklaması, meşrulaştırması var. Majestelerin ülkesindeki hukukun, yasaların bile. Üstelik başı bağlı balık olarak denizde bu balinayı bulan yaşlı balıkçının bu durumu anlayamaması üzerine Biskoposluğun açıklamalarının yeterli olmadığı noktada realiteyi anlayıp kabullenmesi için devreye yörenin askeri kumandanlığını da yüklenmiş olan Dük girer. Böylece sıradan insanın kabullendiği ideolojik açıklamaların niteliğinde dayandığı şeyin kaba güç kullanımı olduğunu da anlamamızı ister. Bu düşünce var olan dünyanın karalanması değildir. Hayatın bittiği, geleceğin kalmadığı anlamına gelen bir şey söylenmemektedir. Tersine insanın kabullenmemesi gereken bir toplumsal realite görünür hale sokulmakta, bu realitenin nasıl oluştuğu gösterildiği için de bu realiteyi oluşturan etmenlerin yeniden oluşturulması, önlenmesi, biçimlendirilmesi ile öykünün zamanındaki insan dünyasına oranla gelecekte daha insanca bir dünyanın insan eliyle kurulabileceğinde savunulmuş olmaktadır. Bu yüzden Melville'in kitabındaki başı bağlı balık bölümündeki kurmaca öykü verili dünyaya yönelik eleştirel ve ütopik bir düşüncenin ürünüdür. Kitab-ı Mukaddes'in uslamlaması. Buna karşılık Kitab-ı Mukaddes'teki Adem'in cennetten kovulması ve ilk günah öyküsü ise Adem'in elmayı yemesine neden olan şeytanın kendisi olduğu için ve şeytan insanın dışında bir varlık sayıldığı için cennetteki Adem'in dünyası insana özgü dünyadan farklı bir dünya olduğu için insan tarafından yeniden düzeltilip onarılması mümkün olmayan bir dünyadır. Cennet olan eski dünya, eski hayat bir kez yitirilmiştir ve insan eliyle gelecekte yeniden kurulması da olanaksızdır ama ona dönüş mümkündür. Bu dönüşte de insanın kendi bilgisi, becerisi, iradesi değil, Tanrı'nın takdiri ve iradesi belirleyicidir. Bu açıdan Bach'ın müziğinde yabancılaşma temasındaki uslanlama ile 19. yüzyıl başlarındaki Beethoven'ın senfoni formundaki değişiklikleri yaptıktan sonra Napolyon dönemi sonrasında eski senfoni formuna dönmesindeki yabancılaşmaya ilişkin uslanlama arasındaki temelden bir farklılık vardır. Bach cennetten kovulan insanoğlunun cennete duyduğu özlemi dinsel bir bağışlanmayla dile getirir ve tanrısına yakarır. Beethoven ise yabancılaşmadan azat olabilmesi için insanın verili sistem içindeki kabullenimleri ile olabildiği insan halinin karşısında henüz realize edemediği sınırsız insan potansiyellerinin de varoluş kazanmasını ister. Tema ve karşı tema senfonilerinin onun buluşu olan sonat formunun 4. bölümüne de birbirine indirgenemezlik etkileşimi içinde varoluşlarını sürdürür. Harcı alem söylem ve karşı söylem birbirine indirgenememeli der. Bu ise ancak Fransız devriminin bütün sınıflara vaat ettiği eşitlik, kardeşlik, tahakkümden uzak yepyeni insan ilişkileri ve yaşama sevinci içinde olabilecektir. Napolyon'un restorasyonu başlatmasından itibaren olan biteni hemen fark etmemiz için karşı söylemin yeniden baskı altına alınmakta olduğunu, müziğin kendi semantiği içinde anlamamız için karşı söylemin, verili sistemin söyleminin tahakkümüne boyun eğmesi ile oluşan sözlü uyumlama biten 3. bölümden sonrasını atar. Sonat formuna getirdiği yeniliğin yenileşmeden ters edilmiş bir burjuva dünyasının sahih halini gözlerden saklamaya yarayacağını düşünerek müzikteki bu yenileşmeyi yeniden hükümsüz kılar. Realitedeki değişimler ile müziğin anlatım olanaklarını kullanma tekniklerindeki bu bilinçli değişimlerin birbirine böylesine denk düşmesi, Beethoven'ın müzik yapımının ardındaki hayata ilişkin eleştiri düşüncesinin ütopik nitelikte oluşundandır. Realitenin özgürleşimci olanakları reddedişinin tanrısal iradeden, şeytandan filan değil, toplumsal hayatta insanlar arasındaki ilişkilerden, olumsuz değişimlerden olduğunu görebilmesindendir. Başka bir anlatımla bu değişimi haklılaştıran araçsallaştırılmış akla karşı verili realitenin aracına dönüşmüş pozitivistik akla aşan eleştirel aklın yerlemesindendir. Bunun için de müziğinin ardındaki düşünsel dayanağı ütopik uslamlamadır. Ütopik uslamlamanın farklılaştırıcı niteliği. Ütopik uslamlama, sanatçının, yazarın, düşünürün kendi yaşadığı dönemin toplumsal, insansal realitesine karşı yalnızca eleştiri yöneltmesinden ibaret değildir demiştim. Batı'da da Doğu'da da yaşadığı zaman yaşadığı toplumsal hayatı eleştirenler görülmüştür. Fakat özellikle Doğu kültürlerinde bu tür eleştirilmesi gereken hayatın yeniden düzeltilmesi için geçmiş iyi zamanlara dönülmesini düşler savunur. Tıpkı İmparatorluk Çin'inin yüksek devlet memurlarının Konfüçyüsçü metinleri, bu metinler üzerinde yapılmış eski şerh ve tefsirleri, bu şerh ve tefsirler üzerine yazılmış daha sonraki şerh ve tefsirleri okuyarak bilgilenip hali hazır durumun düzeltilmesi için yapılması gereken ıslahatın esaslarını gün ışığına çıkarma çabalarında geleneğinde olduğu gibi. Fakat bu bir sanrıdır. Rasyoneldir ama kurulu toplumsal sistemin insan ilişkilerini redde, konumu gereği muktedir olamayan devlet memurlarının sistem tarafından araçsallaştırılmış, distort edilmiş, rasyonalite içinde yaptıkları bir uslamlamadır. Realite ile temasını yitirmiş bir hastanın uslamlamasıdır. Bu verili durumu anlamayı, işleyişini ve oluşumunu kavramayı, sonra da yeniden kurmayı başarabilecek eleştirel bir uslamlama değildir. Bu uslamlamada potansiyel insan yoktur. İmparatorluk Çin'in bürokrati olup kalmış, bürokrasinin geleneksel uslamlamaları içinde bunamış bir memur vardır. John King Fairbank'in 1842-1950 arasındaki batılılaşamayan ıslahçı Çin'i etraflı şekilde anlattığı kitabındaki meşhur olay da bunu gösteriyor. 1890'larda Japonya henüz Çin'in süzeranlığı altındaki Kore'yi ve Kore Körfezi'nin gözüne kestirdiğinde manevra kabiliyeti yüksek, sercan tekneler yaptırarak yeni bir donanma kurmuştur. Çin'in bunak ıslahçıları ise devlete çok pahalıya mal olan bir programla 19. yüzyılın son büyük ahşap teknelerinden oluşan donanmasını kurmuşlardır. 1895 yılında Kore Körfezi'ndeki savaşı bu ıslahçılar kaybeder. Çin donanmasının başında tam bir Konfüçyüsçü memur olan yaşlı bir eski nazır vardır. Japon donanmasının amirallik gemisinde genç Japon amiralleri bu yaşlı nazıra koskoca Çin'in adam olması için niçin değişiklikler düşünmediklerini sorduklarında verilen yanıt şu olur: bunları belki biz de düşünebiliriz ama önce imparatorumuzun bu değişiklikleri düşünüp aramamıza uygun bulduğunu bize bildirmesi gerekir. O buyruğunu vermedikçe biz Çin İmparatorluğu'nun nesinin nasıl değiştirilip değiştirilmemesi gerektiğini düşünemeyiz diyorsun. Bu tarihsel yanıt, ütopik düşüncenin doğulu toplumlarda niçin neredeyse hiç denilecek kadar az görüldüğünü anlamamızı da kolaylaştırmaktadır. Doğu toplumlarında ütopik düşüncenin olmayışının nedenleri. Hemen belirteyim. Şimdiki kullanacağım doğulu toplumlar sözü kategorik bir doğruluk taşımaktan çok, önce tapınak devlet ikiliği ile, sonraları ise tapınak devlet sivil toplum üçlüleşmesi ile siyasal iktidar yapılanmasında çoğulculuğa elverişli bir yapı kazanabilmiş, batılı toplumla farklı bir yol izleyerek tarihi yaşamış doğunun monistik yapılı ve istikrarı fazilet bilen toplumlarını ifade eden tarihsel bir doğruluk taşımaktadır. Campanella'nın Güneş Sitesi, Thomas More'un Ütopyası, Fourier'in üretim işlemlerinin makinelere yüklenmesi sayesinde insanların tembelliğin cennetinde yaşayacağı Ütopyası ya da yabancılaşmanın bir gün ortadan kalkacağı bir gelecek tasarımı, doğulu toplumlarda bu toplumların değişmezliği esas alan yapılarından kaynaklanan kültürleri gereği görülmemektedir. Bu toplumların kültürlerinde yaşanan hayattan B toplumdan daha iyisi, toplumun mevcut durumunu yitirilmiş eski günlerdeki durumuna döndürebilmeyi vaat eden Sade'nin bostanı gibi regresif, fels, sonuçtan ilkeye giden geriye yönsemeci ve moralist esaslı kitaplar görülebilmektedir. Moralist oluşunun nedeni ise şarktaki tek özne olan hükümdarın siyasal iradesinin ancak bu iradene sahibi olan öznenin kendi moral anlayışındaki düzelme ile sınırlandırılabilecek oluşudur. Bu iradeyi sınırlandıracak bir dışsal iradenin dinde ve siyasal kültürde meşru sayılmamasıdır. Çoğulcu, monistik olmayan bir siyasal yaşamın ve böyle bir toplumun hukukunun bulunmayışıdır. Bu nedenle Doğu düşüncesinde ütopya yoktur. Moralist ve regresif düşünceler vardır. Distopyalar vardır. Distopyalar Dante'nin İlahi Komedyası'nın örneklediği üzere Batı'da da vardır. Batı'da distopyan düşünceyi yükselmekte olan merkantil burjuvazinin oluşturmaya, getirmeye başladığı yeni toplumsal düzenin karşısında adım adım gerilemeye başlamış, tarihsel olarak hükümsüzleşmeye başlamış eski feodal düzenin içinde rafineleşmiş, gelişmiş, iyi günler görebilmiş kimseler temsil etmektedir. Daha sonraları benzeri bir durumu sanayi kapitalizmi dönemine geçişten itibaren insanın sosyal sistemin karşısında büyük bir indirgenime uğramaya başladığı Batı'da, Batı uygarlığının sonunun geldiğini yazacak olan Oswald Spengler'de görmekteyiz. Günümüzde ise kitle kültürünü eleştiren ama bu eleştirdikleri kitle kültürünü mülkiyetle başlayan fakat ortadan kaldırılması için özel mülkiyetin lavının da yetmediği yabancılaşma olgusundan ve yabancılaşmayı kendisine temel almış modern toplumsal sistemden kaynaklandığını görmeyen, göstermeyen kültür eleştirilerinde de aynı distopyan düşünceyi izlemekteyiz. Monistik iktidar yapılanması, istikrarın fazilet sayılması, ütopyanın dışlanması. Doğu toplumlarında ütopyan değil de distopyan düşüncenin örülmesinin nedeni büyük ölçüde toprakta en eski günlerin en önemli üretim aracı alanı, özel mülkiyetin olmasını engellemeye amaçlayan bir devlet mülkiyet ve kullanımında toprak hukukunun kurulmuş oluşudur. Toprağın kullanımı, toprak üzerindeki üretim etkinliklerinden nemalanma, devlet bürokrasisinin kriterlerine, amaçlarına göre belirlendiği için devlet bürokrasisinin egemen olduğu ve yönetici ile tapınağın monistik bir yapı oluşturduğu doğu toplumlarında verili toplumsal sistemi değiştirmek olanaksızdır, olanaksızlaştırılmıştır. Değişiklikler, verili toplumsal sistemin etkileşimde bulunmak zorunda kaldığı dış yabancı toplumsal sistemlerin etkisiyle olmaktadır. Bu nedenle değişiklikler, yenilikler peşinen içinde yaşanan kendi dünyalarına dış yabancı olan bir dünyaya ait sayılmakta, meşru sayılabilme şansını yitirmiş olmaktadır. Böyle bir ekonomik ve politik ortamda ütopik düşüncenin maddi ortamı, maddi temelleri oluşamamaktadır. Yaşanmakta olan tarih dönemini eleştirebilmek için yapılabilen tek uslamlama da hali hazır bozuk durumu bozulma öncesindeki sağlıklı durumla karşılaştırmaktır. Regresif bir uslamlama ile kötü bugünden kurtulmak için toplumu ve hayatı iyi dünün dünyasına döndürmektir. Platon'un devletinde tasarlanabilen ile Sade'nin bostanında tasarlanabilenler semantik açıdan bir ve aynı şeylerdir. Bu düşüncenin kendini realize etmekte kullanmak istediği yöntem ise hemen anlaşılacağı üzere baskıcı yöntemlerdir, mutlakçı yöntemdir. İyi bir geçmişin tasarlanmasının bile eleştirilmesi gereken kötü bugünün iktidar ilişkilerini meşru sayan bir zihinsel iklim içinde yapılamayacağını gözden kaçıran bu eleştiri bu nedenle geriye yönsemelidir. Böyle bir uslamlamanın tahammül edebildiği tarih anlayışı da devrevidir, gelişmeci değildir. Toplum anlayışının durağan bir toplumdan ötesine tahammülünün olmayışının bir uzantısıdır bu devrevi tarih anlayışı. Ütopyan düşünce moralist değildir. Dünyayı içinde bulunulan tarih döneminin insan ilişkileri açısından maddi temellerini yitirmiş kişisel kahramanlıkların, ahlaklılıkların düzeltemeyeceğini bilir. Modern kapitalizmin dünyasındaki eğriliklerin dağlara çıkan iyi eşkıyalar ile düzeltilemeyeceğinin farkındadır. Reel durumun karşısında duygusal düzeyde bir katılmama, reddetme duyarlı taşıdığı gibi bilişsel olarak mevcut dünyayı hangi sosyal ilişkilerin kurup işlettiğini ve bu mevcut dünyanın da hangi farklı sosyal ilişkilerin kurulması ile değiştirilebileceğini fark edecek yetkinliktedir. Bir Romalı gibi yaşama olanağı bırakmayan bugünün dünyasının karşısında tek tek insanların Romalı gibi davranmalarının kişisel bir yok oluştan başka sonuç getirmeyeceğini kavramıştır. Bu açıdan Stalin döneminin sosyal realizmindeki olumlu tipler olan işçi kahramanlardan söz eden Sovyet edebiyatının ürünleri ya da John F. Kennedy'nin fazilet mücadelesindeki bir ya da birkaç iyi adamı dünyayı değiştirerek insan diye gösteren kitaplar değil, bir sabah uyandığında kendini hamam böceği olarak gören Gregor Samsa'nın geçirdiği transformasyon karşısında dehşete kapılmadığı, insanlığını yitirmiş oluşu karşısında duyarsız kalan ve yalnızca bir hamam böceği olarak yola çıkınca mesai saatinde devlet dairesindeki işine yetişemeyeceğini düşünebildiği Kafka'nın yapıtıdır ütopyan düşünceyi yansıtan. Gregor Samsa'nın niçin hamam böceğine dönüştüğünü Kafka'nın bu öyküyü anlatan Değişim adlı kitabını ve daha önceki ya da sonraki öteki öykülerini kitaplarını okudukça daha da iyi anlarız. İnsanın bu değişiminin, bu değişim karşısındaki duyarsızlaşmasının nedeni olan bilinç yitiminin ve verili sisteme göre biçimleşmiş araçsal bilinç içine kapatılmışlığının nedenlerinin göklerdeki güçler, şeytan ya da yıldızlar değil, ev ve evler, ev ve evlerdeki hayat tarzları, ceza sömürgesine dönmüş toplum ve toplumlar ve bunun gibi olduğunu anlarız. Kötü bugünü aşacak olan iyi geleceğin, bugünün nedenlerinin eleştirel bir akılla kavranması ile başlayabileceğini duyumsatır bize Kafka'nın ütopyan uslamlaması. Bu nedenle günümüzde en aklı başında ütopyacı Kafka'dır. Varlık sayı 1025 Şubat 1993. Popüler kültürün toplumsal ortamı ve ideolojik işlevleri üzerine. Son günlerin bizde de ilginç konularından biri popüler kültür konusu. Batılılaşma sürecinin 19. yüzyıl başlangıcından beri yaşadığımız çeşitli aşamalarında karşılaştığımız sorunlardan yenisi diyebileceğimiz bir sorun popüler kültür. Birçok örneği gibi önce yaşayıp sonra da değerlendirmeye çalıştığımız sorunlarımızdan biri. Toplumun merkezlerde yaşayan ve kendileri gibilerin doğru buldukları ölçülere göre kolayca biçim alacağını, beğeni ve yaşam alışkanlıklarında da her söylenene uyacağını sananların 20-30 yıllık oluşumundan sonra şimdi birdenbire görüp şaşırmalarına neden olan sorunlarımızdan biri popüler kültür olgusu. Bazılarına göre popüler kültür sayılan dolmuş müziği, gözyaşlı filmler, bulvar gazeteleri, daha yeni tür magazinler, çizgi roman denen türden kötü baskılı basit öykülü çocuk kitapları ya da başka bir açıdan çok satan her şey, kültürel beğenimizin gerilemesine neden olan birer popüler kültür örneği. Bazılarına göre ise bütün bunlar köyden indim şehri havası içinde yaşayan yeni kentlileşmiş nüfusumuzun bir tür dünyayı anlamlandırma rehberi. Kimilerine göre geniş kitleleri yaşamakta oldukları toplumsal koşullara eleştirici bir gözle bakmaktan alıkoyan, toplumsal konumlarını kendi elleri ile iyileştirebilmek için izlemeleri gereken yönde bilinçlenmekten, örgütlenmekten ve siyasal yaşama kendileri için katılmaktan alıkoyan uyuşturucu nitelikte şeyler. Kimilerine göre ise geniş kitlelerin yaşanan gün için soluk almalarını sağlayan, onların uslu ve sakin bir nehir gibi akışını sürdürmekle beraber ilerideki günlere kadar zorunlu ölçülerde reel yaşamlarına katlanmalarını sağlayan bir alt kültür türü. Adorno 1967, Bell 1978, Graceman ve Mayes 1977, Kellner 1978. Aslında bütün bu görüşler belirli yerlere kadar savunulabilecek yanları olan görüşlerdir. Bu nedenle popüler kültür sorununda da benzeri diğer olgulardaki gibi kestirme çözümler aramak yerine soruna ilişkin alanlarda daha derinlemesine düşünmemiz gerekmektedir. Başarılı bazı örneklerinde görüyoruz ki müziğin iyisi geniş kitlelere bu tür yapıtlarla da iletilebilmektedir. Sözün iyisi de gene bu tür müzik yapıtları ile başka biçimlerde söylendiğinde kırılacak, irkilecek olanlara bile dağ başındaki yoksul evlerinden şimdiye dek anlamadığı dillerden çok daha kötü popüler müzik yapıtları dinleyen gençlerin odalarına, çalışma masalarına kadar iletilebilmektedir. Güzel bir müziğin ezgileri yanında ağacı, denizi ve insana olan sevgiyi anlatan sözün güzeli yaşamın durağanlığında bir an içinde olsa içimize bir sıcaklık, bir umut katabilmektedir. Yoksul gecekondulara giren kapkacakların pırıltılı yeniliklerinde, büfelerin, bibloların, televizyon altlıklarının formikalarında belki de ilk kez bu evlere, bu evlerdeki yaşama, zanaat ve el işlerinin yıkımından beri bir geometri girmektedir. Daha iyi bir yaşama olan özlem, sessizce ve büyük fedakarlıklarla kentin yoksul semtlerine taşınan bu eşyalarda somutlaşmaktadır. Bu metalaşmış eşyalar belki de uyandırdıkları esenlik, zenginlik ve başkalarından geri kalmamak duyguları ile yarışmacılığın bu türünden önceki insanın prehistoryasını da canlı bir özlem olarak sürdürmekteler. Benjamin 1973. 1. Yeni olguları anlamaktaki güçlüğümüz. Toplumsal yaşamda her olgu, yaşamın bütününde kişilerin, sınıfların, tabakaların göreli konumlarına elde edebildikleri olanaklara göre toplumun o büyük değişimlerinden kimin neler bekleyebildiğine göre değerlendirilmelidir. 19. yüzyıl başlarında sanayi kapitalizmi kendi ekonomik, siyasal ve kültürel düzeylerini biçimlendirme işlerini tamamlarken de benzeri olgular yaşanmıştır. O zamanlarda soylular ve yeni egemen sınıf olan burjuvalar insanlar arasındaki ilişkilerin Baudelaire'in deyişiyle fraternal bir fuhuşa dönmesi karşısında yüz yüze konuşacak insan aramak, doğayı, sükuneti ve kendi içlerinde insan olarak kalmış yanlarını aramak için kırlara, deniz kenarlarına, ormanlık köylere gitmeye başlarken kapitalist üretim ilişkilerinin dalga dalga süren akınları karşısında kırsal mekanını terk etmek zorunda kalan geniş köylü kitleleri ise yaşamlarını sürdürebilmek için olduğu kadar daha özgür olabilmek için de tersine sanayide iş aramak amacıyla kentlere göçmeye başlamıştır. Benjamin 1973.